Ayrım 16, sayfa 174, Carol gömülmeden, Josh Mallerman. Şöyle yap dedi kadın mutfakta adama dönerek, benim için mavi bir baykuş sineği yakala. Biliyorum, biliyorum koca adamsın ama dediğimi yap. Benim için mavi bir baykuş sineği yakala ve onu kapıma getir. Getir ki hazır olduğunu bileyim, böylece ne istediğini anlayacağım. Mavi bir baykuş sineği yakala. Onu bir kavanozun içine koy ve onu kapımın önüne bırak. Tabii eğer istersen. Kapıyı çalmak zorunda bile değilsin. Eşeğin üzerine bıraksan da olur. Yeter ki onu göreyim. Göreyim ki hazır olduğunu bileyim. Başa çıkılması güç bir durum olduğunu anlıyorum dedi sırtını ahıra yaslayan Silas. Ama bir erkeğin hayatı boyunca başa çıkması gerekenlerle kıyaslandığında o kadar da ağır bir yük sayılmaz. Moxie sessizdi. Şöyle düşün dedi Silas, o durumu şimdiye dek 3 kez yaşadın. Moxie başıyı da onayladı ama konuşmadı. Arkadaşının gözlerinin içindeki boşluk Silas'ı korkutuyordu. Onu terk edip gitmek istemenin yegane nedeninin dedi Silas, onu önemsemen olduğunu hiç düşündün mü? Söylesene, hiç düşündün mü? Çünkü durum bundan ibaret James. Onu bir kez daha o halde görmek istemiyorsun. Benim adım Moxie.
Moxie mi? Ne tuhaf bir isim.
Moxie kızardı ve şapkasını çıkardı. Benim adım James Moxie.
Hoşuma gitti. Bu şarkıyı sever misin James Moxie?
Moxie omzunun üzerinden sahnedeki gruba baktı, gülümsedi. Severim. Şarkının sözleri şöyleydi. Bizimkiler yola çıktığında bakarız keyfimize. Arpayı fazla kaçıran atlarımız uyuduğunda, düşmanlarımız öldüğünde ve kinleri yitip gittiğinde, onlar gömülse de devam ederiz dans etmeye.
Fiziksel durumu fazlasıyla ölüye benziyor, ancak zihni çalışmaya devam ediyor. Orada karnının acıkmadığını ya da susamadığını söylüyor. Çok ilgi çekici bulduğum bir diğer husus ise devamlı bir düşüş halinden bahsediyor olması. Ona bunun kulağa korkutucu geldiğini söyledim. O da bunun ne sıklıkla düştüğünüze bağlı olduğunu söyledi.
Yaşananlardan ötürü heyecana kapıldı. Aşikar olan doktor, Carol uyanık vaziyette başka bir odada dinlenirken Moxie ile konuşuyordu. Moxie'nin tek bilmek istediği aynı şeyin tekrarlanıp tekrarlanmayacağıydı. Kesin bir şey söyleyemem. Haliyle ona iyi bakmalısınız, ona göz kulak olmalısınız. Diyelim ki caddede karşıdan karşıya geçiyor ve o sırada bir de at arabası yaklaşıyor. Ya o anda yere yığılacak olursa, tek başına olması büyük felaket olur. Moxie paketi kolunun altında taşıyordu, adımları sağlamdı. Oysa kalbi tekliyordu. Silas haklıydı, doktorlar haklıydı, Carol haklıydı. Ama Moxie yapamazdı. Carol'un eviyle arasında ancak bir çit kadar mesafe kalmışken geriye dönmüştü. Hava buz gibiydi, yola kış gelmişti. Moxie'nin kırmızı çizmeleri çamurlu karda belirgin ayak izleri bırakıyordu. Önünde istediği gibi yaşayabileceği yepyeni bir hayat olduğunu hissetti. Sevdiği kadının dudaklarından dökülen en ufak kahkaha kırıntısıyla o sahte ölümün kollarına düşeceğinden endişelenmesine gerek olmayan bir hayat. Her gün, her saat, her dakika Carol'un başına nöbet tutmayacağı bir hayat. Eğer az önce Carol'un evini görmüş olsaydı bu orayı son görüşü olacaktı. Fakat oraya kadar gitmemişti ve uzun yıllar boyunca da Carol'un evini en son ne zaman gördüğünü hatırlamayı bir türlü beceremeyecekti. Ya da onu en son ne zaman gördüğünü. Çizmeleri yolun karlı çakıllarına gömülüyordu. Kolunun altındaki paketin yağlı olduğunu, yılan misali kıvrandığını düşünmeye başlamıştı. Şimdiye dek çoktan ondan kurtulmuş olması gerektiğini düşündü. Bir kayanın yanından geçerken kolunun altından düşmesine izin vermeliydi. Belki de bir ağacın arkasına saklayıp üzerini yapraklarla örtmeliydi. Böylece Carol günün birinde onu bulacak olursa gülümserdi. Ve belki de Moxie'nin geride bıraktığı soğuk biraz olsun ısınırdı. İkisini de yapmadı. Bunun yerine kavanozdaki baykuş sineğini evine götürdü. Carol şimdiye dek kaç defa ölmüştü? Peki ya Moxie kaç defa ölümün bu kez gerçekten geldiğine inanmıştı? 5 kere mi 6 mı? Her defasında Carol'ın bu kez çıkamayacağı kadar derin bir çukura düştüğünden, uyanamayacağı kadar derin bir uykuya daldığından korkarak kendi nefesini tutar olmuştu. Moxie önünde öylece uzanan umarsız bir hayatın sonsuzluğuna pencereden bakarken Carol'ın cesedi yandaki odada olabilirdi. Eve girer girmez kavanozu masaya bıraktı, üzerindeki kağıdı yoldu ve o anda batmakta olan güneşin solgun ışıkları kavanozun içindeki mavi baykuş sineğinin yağlımsı kanatlarından süzülerek camın diğer yanını maviye boyadı. Moxie kavanozu gerisin geriye kağıtla sardı ve eşyalarını toplamaya başladı. Carol'ı terk etme kararı Moxie'nin gerçekliğini ve kimliği pek çok açıdan sarsmıştı. Şimdi olduğu yerde kalması imkansızdı. Bir erkek bir şeye arkasını döndüğünde yüzünü bir başkasına çevirmeliydi. Yol bekliyordu. Moxie tek tük eşyasını doldurdu, yeşil bir heybeyle yola koyuldu. ''Ben de öldüğü kanısına varabilirdim.'' dedi ikinci doktor. ''Bence adli tabibi bile yanıltabilirdi.'' Tek seferde adli tabibi, cenaze evi müdürünü ve tabutçuyu bile yanıltabilirdi. Hatta koca bir kasabayı bile yanıltabilirdi. Carol çanı çalabilecek durumda olmadığından çan sesini duyamayan koca bir kasaba. Yaşayan bir kadının matemini tutan o insanlar, boş yere mezarının tepesine yerleştirilen o çan, elinden yalnızca 1 santim ötede öylece duran ama çekmeye mecalinin olmadığı o ip. Manders, Şerif Opal'i ziyaret ediyor. Kapı çaldığında Opal derin bir uykudaydı. Her Ross Şerif'inin ziyadesiyle rutin bir hayatı vardı. Her gün güneş batarken ofisinden ayrılır, gün doğumuyla işinin başına dönerdi. Bazen kasabada boy göstermesi gerekirdi, bazen de etrafı kolaçan etmek isterdi. Fakat çoğunlukla şapkasının ucuna hafifçe dokunarak yanından geçen hanımlara selam verir, erkekler de oğlanları da unutmazdı. Ofisinden saat kaçta ayrılırsa ayrılsın, Eleanor Roberts'ın Corey Oteli'ndeki mutfağında durur ve at sırtında eve dönerken yemek için kendine koca bir torba dolusu biftek alırdı. Eğer Harrods'ta yaşıyorsanız ve yasaları çiğnemediyseniz kasabada kanunun vardığından bile bir haber olabilirdiniz. Zira şerif huzurun bekçisiydi, vazifesi olmayan işlere karışmazdı ve onu seçenlere büyüklük taslamazdı. Ama eğer yasaları çiğnediyseniz... Bu gecenin bir yarısında kapının vurulmasına ilk uyanışı değildi. Genellikle Opal'i uyandıran kötü biten bir kavgayla ilgili haber getirip ondan tavsiye isteyen şerif yardımcısı Cole olurdu. Opal ekseri ya şerif yardımcısına nazik davranır ya ona işleri yoluna koymasına yardımcı olacak öğütler verir ya da böyle bir mesele için onca yolu tepmesine gerek olmadığını söylerdi. ''Ürpertiler aşkına'' dedi yatakta doğrularak ''geliyorum.'' Kapıya bir kez daha vuruldu. Cole'un ona verecek acil bir haberi olsa kapı asla böylesine usulca ve zarifçe çalınmazdı. Üstelik Opal misafirlerden hoşlanmazdı. Ama gelenin kasabanın korunmaya ihtiyaç duyan yeni sakinlerinden biri ya da yeni komşularıyla sorun yaşayan zararsız bir sığır olabileceğini düşündü. Komodinin üzerinde duran silahını kaptı ve koridora yöneldi. Kendi kapılarının eşiğinde vurulup öldürülen aptal şeriflere dair yeterince korku hikayesi duyduğundan yavaş adımlarla yürüyordu. ''Kim o?'' diye seslendi. Bir eli kapı kolundaydı. Diğeri ise silahını göğüs hizasında tutuyordu. ''Robert Manders, Şerif Opal.'' Opal kaşlarını çattı. Gecenin bir köründe kapısının cenaze evi müdürü tarafından çalınması gerçekten merak uyandıracak şeydi. Silahını indirdi ve kapıyı açtı. ''Sorun nedir Manders? Evine hortlaklar mı bastı?'' Cenaze evi müdürü dostça görünmeye çalışıyordu ama adamın endişeli ifadesi Opal'in gözünden kaçmamıştı. ''İçeri gir'' dedi Opal kenara çekilerek. ''Mutfakta konuşuruz.'' Manders tek bir mumla süslenmiş küçük beyaz masaya dek Şerif'i takip etti. Opal mumu yakıp oturdu ve eliyle diğer sandalyeyi işaret ederek cenaze evi müdüründen de aynı şeyi yapmasını istedi. Manders oturdu. Buraya geldiğim için kendimi tuhaf hissediyorum. Tahmin edebiliyorum. Eğer buraya tuhaf olmayan bir şey için gelseydin tuhaf olanın sen olduğunu düşünürdüm.
Haklısın. Bu kadar önemli olmasa seni uyandırmazdım.
Sorun nedir Manders?
Carol Evers Şerif.
Pekala, ona ne olmuş?
Önceki gün öldü.
Törendeydim.
Bay Evers beni ziyarete geldi.
Yapılacakları konuşmak için.
Aslına bakarsan bütün yapılacakları değil. Bay Evers merhumeyi giydirmesi için başka birini tutmuş.
Kasabanın dışından birine mi, aileden birine mi?
Söylediği buydu, aileden biri. Onları tanıyor musun?
Tanımıyorum.
Manders bir anlık bir tereddütten sonra, ya Doktor Alexander Wolf'u, adını daha önce duymuş muydun diye sordu.
Duymadım.
Bu Carol Evers'ın ölüm sebebini belirleyen doktorun adıymış.
Pekala.
Görüyorsun ya, beni endişelendiren kısım da burası Şerif Opal. Bunu söyleyerek haddimi aştığımdan eminim. Ama Bay Evers'la konuşurken yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissettim.
Nedenmiş o?
Anlattığı onca şeye rağmen ağzından doğru düzgün tek bir cümle çıkmadı. Ve doğruyu söylemem gerekirse şu Doktor Wolf'un yazdığını söylediğin rapor son derece şüphe uyandırıcı.
Bu kelime benim sözlüğümde büyük harflerle yazılıdır Manders.
Öyle olduğunu tahmin edebiliyorum.
Devam et.
Bu gece ofisimde nüfus kayıtlarını gözden geçirdim ve Alexander Wolf adında bir doktora dair en ufak bir iz bulamadım. Opal Manders'ı tepeden tırnağa süzdü. Cenaze evi müdürü titreşen mum ışığında endişeli birini çizmesi istenen bir çocuğun elinden çıkmış resimlere benziyordu.
Bu kayıtlar ne kadar güvenilirdir?
Nüfus kayıtları mı?
Nüfus kayıtları.
Şöyle ki bu konularda en güncel bilgilere sahip olman çok önemli. Haliyle elimdeki de son baskı, sanırım son bir yılın kayıtlarını içeriyor.
Bu bir yıl içinde kaydı silinmiş olabilir mi?
Evet.
Bu kayıtlar hangi bölgeyi kapsıyor?
Ortalama boyutlarda bir bölgeyi. Daha önce bulunduğunuz tüm kasabaların isimlerini bu kayıtlarda görebiliyorum. Yolun çoğunu.
Evers adamın nereli olduğunu söyledi ya da söyledi mi?
Evet, Charles'ta yaşadığını söyledi.
Bu kadar mı?
Evet, bir de not var.
Doktorun notu.
Evet, doktorun notu.
Alexander Wolf diye birinin yazdığı not.
Hayatım boyunca daha amatörce bir rapor okuduğumu sanmıyorum.
Not şu anda yanında mı?
Hayır değil, onu Bay Evers'a iade ettim.
Raporda ne yazıyordu?
Ah, dil doğru kullanılmıştı ama ne sonuç paragrafı vardı ne de jargon üzerinde çalışıldığına dair bir iz. Duydukları Opal'in hoşuna gitmiyordu. Manders ciddiye aldığı adamlardan biriydi.
Onu uydurduğunu mu düşünüyorsun?
Evet, sanırım öyle düşünüyorum. Opal yarım dakika kadar sessiz kaldı.
Düşüncelerinle kol kola vermek için henüz çok erken Manders. Bilhassa bu tip düşüncelerle. Şu anda seninkinin doğru olduğunu düşünmeye başlayamayacağımız kadar çok ihtimal var. Adam yasa dışı doktorluk yapıyor olabilir. Cehennemdeki cennet aşkına bazı arkadaşlarım büyücü hekimlere görünmeyi tercih ediyor. Bir insanın tercihlerine pencereler açmaya başladığında ortalık fena halde cereyan yapar.
Ama doktor kasabadan çok da uzakta olamaz.
Doğru.
Çünkü kadını öldükten sonra muayene etmiş.
Doğru. Sırf buralardan değil diye ya da elindeki nüfus kayıtlarında yok diye adamın var olmadığını iddia edemeyiz. Hiç Bay Evers'ın hastalandığını duymuş muydun?
Hastalandığına eminim.
Ben de. Fakat burnu aktığımda kime gittiğini ya da karısı öldüğünde ilk kimi arayacağını bilmiyorum.
Anlıyorum.
Bu kadar mı?
Evet Şerif, sanırım bu kadar ama eklemem gereken bir şey daha var. Bay Evers, Carol'ı bir an önce toprağın altına göndermeye can atıyor gibiydi.
Böyle düşünmene neden olan nedir?
Cenazenin derhal bu sabah kaldırılmasını istedi. Bunun mümkün olmadığını söyledim. Özellikle de illetin Harrow'su daha yeni terk ettiği düşünülünce.
Ama tören bugündü.
Sanırım törenin hemen ardından gömülmesini istedi.
Opal dikkatle Manders'ın gözlerinin içine baktı. Her Ross'ta yaşayan kimse ölümle cenaze evi müdürü kadar içli dışlı değildi ve Manders'ın verdiği bilgiler birden fazla vakanın çözülmesine yardımcı olmuştu. Yine de Opal şimdiye dek Dwight Evers'ı endişelenmesini gerektirecek biri olarak görmemişti.
Demek öyle, hepsi bu kadar mı?
Aslında Lucas ve Hank, Bay Evers'ın Carol'ı kilerde tuttuğunu söylediler.
Bu ne anlama geliyor?
Bilmiyorum. Bir hanımefendiyi yatırmak için ilginç bir yere benziyor.
Bunu nereden öğrenmişler?
Clyde Darrow'dan duymuşlar şerif. O da karısından, yani Carol'ın Ferah adındaki hizmetçisinden duymuş.
Opal derin bir nefes verip alevlere baktı.
Cenaze yarından sonraki gün mü?
Evet öyle.
Senin orada mı?
Evet, mezarı bu akşam kazdırdım.
Tamam.
Opal parmaklarını saçlarından geçirdi ve ayağa kalktı.
Bu gece buraya gelerek bir adamı şüpheli davranışlar sergilemekle itham ettiğinin farkındasın değil mi?
Farkındayım. Gerçi buraya geldiğimi kimsenin bilmesine gerek yok.
Daha sonra sana ihtiyacım olabilir, hepsi bu. Bu meseleyle ilgileneceğim, bundan emin olabilirsin. Fakat vaziyet yasa dışı olamayacak kadar ayan beyan görünüyor. Bu tür şeyler genellikle daha iyi saklanır. Sana tavsiyem şu, hiçbir şey olmamış gibi işini yapmaya devam et ve araştırmayı bana bırak.
Opal Manders'ı kapıya kadar geçirdi ve adama geldiği için teşekkür etti. Kapıyı kilitledikten sonra yatak odasına döndü. Yatağına uzanıp gözlerini yumdu ve çok sayıda yatak odası olan bir adamın ölü karısını kilerde tutmasının tuhaf olduğunu düşündü. Kısa bir süre için bile olsa bu işte bir gariplik vardı. Zira kimsenin kadını o haliyle görmesini istemeyen bir adam böyle davranırdı. Onu saklıyor. Fakat Opal alelacele karara varmaması gerektiğini biliyordu. Yataktan çıkıp at sırtında Evers ailesinin evine gitmeyi düşündü. Bir gecede pek çok ayarlama yapılabilirdi. Cenaze evi müdürünün öne çıkmak zorunda hissetmesi hoşuna gitmiyordu. Adam giyinmiş ve sırf endişelerini paylaşmak için onca yolu tepmişti. Opal olduğu yerde doğruldu ama sonra gerisin geriye yattı.
Yarın dedi kendi kendine. Yarın.
Ama bu iki ecelik kelime çok da özgüvenle söylenmiş değildi. Ve uykusunda ona musallat oldu.
16. ayrımın sonu. Sayfa 183.